Ayrım 15, Çöküş, Jared Diamond. Sayfa 152. Ticaret. Tüm bu nedenlerden dolayı Güneydoğu Polinezya'da koloni kurulabilecek ancak birkaç yaşanabilir ada bulunuyordu. En büyük nüfusu barındırabilen Mangareva, iyi kaliteli taş dışında Polinezya hayatını sürdürebilmek için gerekli ihtiyaçların çoğunu kendisi karşılayabiliyordu. Diğer iki adaya gelince Pitcairn çok küçük, Henderson da ekolojik açıdan çok marjinaldi. Her ikisi de uzun dönemde yaşayabilir bir nüfusu barındırabilme özelliğinden çok uzaktı. Yine her ikisi de çok önemli kaynaklar açısından yetersizdi. Birkaç günlük bir seyahat için yanımıza koca bir kutu dolusu içme suyu ve deniz ürünleri dışında yiyecek almadan oraya gitmeyi hayal edemeyen biz modern insanlar, Polinezyalıların orada sürekli oturarak nasıl yaşadıklarına hayret ediyoruz. Ancak hem Pitcairn hem de Henderson Polinezyalılara cazip gözükecek bir takım şeyler de sunuyor. Yüksek kaliteli taş, bol miktarda deniz ürünü ve kuş. Weiss'ların arkeolojik kazıları 3 ada arasında geniş bir ticaret olduğunu ortaya çıkardı. Her adanın eksiği diğerinin ürün fazlalarıyla telafi ediliyordu. Radyokarbon tarihleme yöntemi için uygun olan organik karbona sahip olmayan ticaret malları bile aynı arkeolojik katmandan çıkarılan odun kömürü üzerinde yapılan radyokarbon ölçümlerle tarihlendirilebilir. Weiss'ların yaptığı araştırmalara göre ticaret milattan sonra 1000 yıllarında, yani büyük ihtimalle insanların ilk defa buralara yerleştiklerinde başlamış ve yüzyıllarca devam etmiş. Henderson'daki bazı eşyaların ithal edildiği hemen anlaşılabiliyor. Çünkü bunlar Henderson'da bulunmayan şeyler. İstiridye kabuklarından yapılmış balık oltası ve sebze meyvesi, volkanik camdan yapılma kesici aletler, bazalt keserler ve fırın taşları. Bu ithal mallar nereden gelmişti? Balık oltası ve rendenin yapıldığı istiridyelerin Mangareva'dan geldiği düşünülebilir. Çünkü bu istiridyeler orada bol bol bulunmasına rağmen Henderson ve Pitcairn'de yok. İstiridye yatakları olan diğer adalarda Mangareva'ya çok uzak. Pitcairn'de birkaç istiridye kabuğundan yapılmış şey bulunmuş ve bunların da aynı şekilde Mangareva'dan geldiği düşünülebilir. Ancak Henderson'da bulunan volkanik taşlardan yapılma eşyaların nereden geldiğini belirlemek daha zor. Çünkü Mangareva ve Pitcairn'in yanı sıra pek çok Polinezya adasında bu volkanik taşlardan mevcut. Bu nedenle Weiss'ler farklı kaynaklardan alınan farklı volkanik taşları birbirinden ayırt etmek için yeni teknikler bulmuş. Volkanlar birçok farklı tipte lav püskürtür. Mangareva ve Pitcairn'de bulunan türdeki volkanik taşlar, yani bazalt, kimyasal oluşumları ve renkleri ile de tanımlanıyorlar. Fakat değişik adalardan alınan bazaltlar, hatta aynı adadaki farklı maden ocaklarından alınanlar bile kimyasal bileşimlerinde içerdikleri silikon ve alüminyum gibi ana elementler ve niyobiyum ve zirkonyum gibi ikincil elementlerdeki farklılıklar gibi ince detaylar nedeniyle birbirlerinden farklılar. Daha da ince bir ayırt edici detay, kurşun elementinin doğal olarak birçok izotopuyla birlikte bulunmasıdır ki bunların oranları da bir bazalt kaynağından diğerine değişmektedir. Jeologlara göre bu bileşimlerin tüm detayları herhangi bir taştan yapılmış aletin hangi ada veya maden ocağının taşından yapıldığını belirlemesini sağlayan parmak izi özelliği taşıyor. Weiss'ler bir meslektaşıyla birlikte Henderson'ın tarihlendirilmiş arkeolojik yerleşim yerlerinden çıkarılan bir düzine kadar taş eşya ve büyük ihtimalle taş aletin yapılması veya tamir aşamasında kırılmış taşların kimyasal bileşiminin analizini yaptı ve her birindeki kurşun izotopu oranlarına baktı. Karşılaştırma içinde Mangareva ve Pitcairn'deki maden ocakları veya katmanlarından çıkarılan volkanik kayaları inceledi. Bu kayalar Henderson'a ithal edilmesi ihtimali en fazla olanlarıydı. Emin olmak için aynı zamanda Polinezya adalarından oldukça uzak olan ve bu nedenle Henderson'a gelmesi zor olan volkanik kayaları inceledi. Bu adalar arasında Hawaii, Paskalya, Marquis, Societe ve Samoa vardı. Bu incelemelerden çıkan sonuçlar oldukça kesindi. Henderson'da incelenen volkanik cam parçalarının hepsi Pitcairn'deki Down Rope maden ocağından çıkarılmıştı. Bu sonuç parçaların görsel olarak incelenmesinden, hatta kimyasal analizinden önce de bulunabilecek türdendi. Çünkü Pitcairn volkan camı renkli olup özellikle siyah ve gri bölümleri baskındır. Henderson'da bulunan bazalttan yapılmış keserler ve bazalttan kesilmiş ince parçalar büyük ihtimalle Pitcairn'den, bazıları da Mangareva'dan gelmiştir. Henderson'a göre Mangareva'da taş aletler üzerinde daha az inceleme yapılmış olmasına rağmen buradaki keserlerin bazılarının da Pitcairn'de yapıldığı ortaya çıktı. Bunlar büyük ihtimalle Mangareva bazaltından daha kaliteli olduğu için ithal edilmişti. Bunun tersine Henderson'dan çıkarılan damarlı bazalt taşların çoğu Mangareva'dan, birazı da Pitcairn'den gelmişti. Bu tip taşlar Polinezya'nın her tarafında modern barbekülerde kullanılan kömür tuğlalar gibi fırın taşlarında ısıtma taşı olarak kullanılıyordu. Bu fırın taşlarından Henderson'da pişirme çukurlarında bulunmuştu. Isıtılmış olduklarına dair pek çok işaret bulunmuş, bu da tahmin edilen fonksiyonlarını bir kere daha kanıtlamıştır. Kısacası arkeolojik çalışmalar adalar arasında geniş çaplı bir ham madde ticareti, belli bir seviyede de ürün ticareti olduğunu göstermiştir. Mangareva'dan Pitcairn ve Henderson'a istiridye kabuğu, Pitcairn'den Mangareva'ya ve Henderson'a ve Mangareva'dan Henderson'a bazalt. Buna ek olarak Polinezya'nın domuz ve muz, taro ve diğer ana ürünleri insanlar adalara yerleşmeden önce adalarda bulunan ürünler değildi. Eğer Mangareva'ya Pitcairn'den ve Henderson'dan önce yerleşildiyse, ki üç adı içerisinde Polinezya adalarına en yakın olanı Mangareva olduğu için bu muhtemel görünmektedir, o zaman Mangareva'dan yapılan ticaret ile vazgeçilemeyen ürünler ve domuzlar da Pitcairn ve Henderson'a getirilmiş olmalılar. Özellikle Pitcairn ve Henderson'a Mangareva kolonileri yerleşirken Mangareva'dan mal getiren kanolar daha sonra adalarda kalıcı bir yaşam sağlamadaki rollerine ek olarak yeni kolonilerin yerleşmesi için adeta bir göbek bağı görevi görüyordu. Henderson'dan Pitcairn ve Mangareva'ya hangi ürünlerin ihraç edildiğine gelince bunları sadece tahmin edebiliriz. Bunlar Henderson'da ihraç edilmeye değer taş veya kabuk olmadığı için Mangareva'nın arkeolojik alanlarında günümüze kadar korunamayacak nitelikte dayanıksız şeyler olmalı. Bu ürünlerden biri günümüzde Güneydoğu Polinezya'da sadece Henderson'da yavrulayan ve günümüzdeki havyar gibi çok lüks gıda maddesi sınıfına giren canlı deniz kaplumbağası olabilir. İkinci bir aday ise Henderson'daki papağan, güvercin ve kırmızı kuyruklu tropik kuşundan elde edilen kırmızı tüylerdi ki bu da günümüzdeki altın ve samur kürk gibi Polinezya'da süs eşyalarında kullanılan lüks sayılabilecek nitelikte bir üründü. Ancak günümüzde olduğu gibi o zamanlarda ham madde, üretilmiş ürün ve lüks malların değiş tokuşu transokyanus ticareti ve seyahatlerinin tek nedeni değildi. Pitcairn ve Henderson'ın nüfusu maksimuma ulaştıktan sonra bile sayıları o kadar azdı ki, Pitcairn'de 100 ve Henderson'da ise birkaç düzine evlenme yaşına gelenler adada kendilerine evlenmek için aday bulmakta zorlanıyorlardı. Bu adaylardan çoğu da evlenemeyecek kadar yakın akrabalarıydı. Bu nedenle ticaretin yanı sıra evlenebilecek eşlerin değiş tokuşu da Mangareva ile ilişkilerin bir bölümünü teşkil ediyor olmalıydı. Ayrıca Mangareva'nın yoğun nüfusunda fazla olan teknik yeteneklere sahip zanaatkarların Pitcairn ve Henderson'a getirilmesi ve bu iki adanın az olan tarım alanlarında artık yetiştirilemeyen ürünlerin yetiştirilip tekrar ithal edilmesi aradaki ilişkileri canlı tutuyordu. Aynı şekilde Avrupa'dan gelen erzak filoları yalnız adalara yerleşilmesi ve gerekli malzemelerin getirilmesi için değil, aynı zamanda Avrupa'nın Amerika ve Avustralya'daki kolonilerini yerinde tutmak için de gerekliydi. Mangareva ve Pitcairn adalarındaki kişiler açısından Henderson ile ticareti ayakta tutmaya değer başka bir sebep daha vardı. Mangareva'dan Henderson'a yapılan bir yolculuk, Polinezya kanolarıyla yapıldığında 4 veya 5 gün sürüyordu. Pitcairn'den Henderson'a ise 1 gün. Pasifik'te yerel kanolarla yaptığım deniz yolculukları çok daha kısa tecrübelerdi. Buna rağmen her zaman kanonun devrilip ters dönmesinden veya kırılmasından endişe duymuşumdur. Hatta bir keresinde bir kaza geçirmiştim ve az kalsın hayatımı kaybediyordum. Bu nedenle açık okyanusta 7 gün sürecek bir yolculuk bana dayanılmaz geliyor. Böyle bir maceraya ancak çok çaresiz kalırsam atılırım herhalde. Ama günümüzde sadece sigara almak için Pasifik'te 5 gün boyunca kanolarıyla deniz yolculuğu yapan insanlar için bu yolculuklar hayatlarının bir parçası. Mangareva veya Pitcairn'in önceki Polinezyalı sakinleri için Henderson'a piknik için yapılacak haftalık bir gezi harika bir fırsattı. Bu şekilde Henderson'daki kaplumbağalar ve yumurtalarından bol bol yiyebilir, istedikleri deniz kuşlarından kendilerine ziyafet çekebilirlerdi. Özellikle Pitcairn adasındakiler için Henderson'ın kumsalı cazipti. Hapishane gibi ufacık adalarından bunalan Bounty isyancılarının bugünkü torunları da aynı sebepten ötürü biraz uzaktaki mükemmel plajdan istifade etme ve tatil yapma imkanına hayır demiyorlar. Mangareva'ya gelince, bu ada çok daha büyük bir ticaret ağının coğrafi açıdan cazibe merkeziydi. Bu ağ içerisinde güneydoğuya 160 kilometrelik bir yolculuktan sonra varılabilen Pitcairn ve Henderson en kısa etabı oluşturuyordu. Her biri 1600 kilometre olan daha uzun etaplar Mangareva'yı kuzey-kuzeybatıda Marquis adalarına, batı-kuzeybatıda Societe adalarına, batıda ise muhtemelen güney adalarına yani Australis'e bağlıyordu. Tuamotu takım adalarının düzinelerce bodur mercan adası bu yolculuklarda atlama taşı görevi yapıyordu. Mangareva'nın birkaç bin kişilik nüfusu nasıl ki Pitcairn ve Henderson'ın gelişmesini engellediyse, Societe ve Marquis adalarının da her biri yaklaşık 100 bin kişi olan nüfusları Mangareva'nınkileri engellemişti. Bu büyük ticaret ağının somut delilleri Weisler'ın bazalt üzerinde gerçekleştirdiği kimyasal çalışmalar esnasında ortaya çıktı. Weisler bu çalışmalar esnasında Mangareva'da bulunan 19 keser arasında Marquis adalarındaki bir maden ocağından çıkarılan malzemeyle yapılmış 2 keser ve Societe adalarından ise 1 keseri ayırt edebilmiştir. Aletlerden elde edilen diğer kanıtlar arasında stilleri adadan adaya değişen keser, balta, olta, ahtapot tuzağı, zıpkın ve törpüler bulunuyor. Adalar arasındaki stil benzerlikleri ve bir adadaki adet türünün diğer adadakini anımsatır şekilde olması, ayrıca Marquis ve Mangareva arasındaki ticaretin Marquis stili aletleri Mangareva'da özellikle milattan sonra 1100-1300 arasında çok fazla olması, bu tarihlerde söz konusu adalar arasında ticaretin doruk noktasına çıktığını göstermektedir. Bu konudaki bir başka delil günümüzde konuşulan Mangareva dilinin Mangareva'ya ilk gelen yerleşimciler tarafından getirilen orijinal dilin daha sonra Güneydoğu Marquis'le etkileşimiyle bugünkü haline geldiğini kanıtlayan dil bilimci Stephen Fisher tarafından bulundu. Daha büyük ağ içerisindeki ticaret ve bağlantıların fonksiyonlarına gelince, bir tanesi daha küçük Mangareva, Pitcairn Henderson'da olduğu gibi kesinlikle ekonomikti. Çünkü bu ağın ürünleri kaynaklar açısından birbirlerini tamamlıyorlardı. Marquis adaları büyük karasal alanı, bazalt madeni ve insan nüfusu ile ana karaydı. Ancak körfez ya da mercanları olmadığı için deniz ürünleri açısından fakirdi. Mangareva ikinci ana karaydı. Büyük ve zengin bir körfezi, çok az bir yüz ölçümü ve nüfusu olmasına rağmen işlenecek tarzda taşa sahipti. Mangareva'nın Pitcairn ve Henderson'daki kendisinden türeme kolonileri ufacık bir yüz ölçümü ve nüfusa sahiptiler. Ancak Pitcairn'de çok değerli taş, Henderson'da ise yukarıda bahsettiğimiz yiyecek ve sahil imkanı vardı. Sonuç olarak Tuamotu takım adalarının az bir yüz ölçümü vardı ve neredeyse hiç taşı yoktu. Ancak iyi deniz ürünleri bulunuyordu ve uzun yolculuklarda atlama taşı görevi yapıyorlardı. Filmin sonu. Güneydoğu Polinezya içerisindeki ticaret, Henderson'daki radyokarbon tarihli arkeolojik katmanlarda yapılan incelemelere göre milattan sonra 1000 yıllarından 1450 yıllarına kadar devam etti. Ancak milattan sonra 1500'de hem Güneydoğu Polinezya'da hem de Mangareva merkezli diğer yerlerde aniden sona erdi. Henderson'daki bu tarihten sonraya denk gelen arkeolojik katmanlarda artık Mangareva'nın istiridye kabuğuna, Pitcairn'in volkanik camına ve bazalt fırın taşına rastlanmadı. Belli ki Mangareva veya Pitcairn'den gelen kanolar artık uğramıyorlardı. Henderson'daki ağaçlar kano yapmak için çok küçük olduğundan birkaç düzinelik Henderson halkı dünyanın en uzak ve yıldırıcı noktasındaki bu adada kısılıp kalmışlardı. Henderson adasındakiler bugün bizim için içinden çıkılmaz görünen bir sorunla karşı karşıya kaldılar. Bir kireç taşı kayalığından oluşan bu adada herhangi bir metal, kireç taşından başka bir taş ve herhangi bir ithal mal olmadan nasıl hayatta kalacaklardı? Hayatta kalmak için yaptıklarını düşününce onlara karşı karışık duygular hissettim. Onların dahice düşündüğünü kabul etmeme rağmen çaresizliklerine ve acınacak hallerine üzüldüm. Keser yapabilmek için taş yerine dev deniz tarakları, delik açmak için kuş kemikleri, fırın taşı için kireç taşı, mercan veya dev istiridyeler kullandılar. Ki bu malzemelerin hepsi ısıyı çok daha az süre tuttuğu için bazalta göre oldukça kullanışsızdı. Ayrıca ısıttıktan sonra kırılıyordu. Bu nedenle sık sık değiştirmek gerekiyordu. Artık oltalarını siyah dudaklı inci istiridyesi kabuğundan daha küçük olan sıradan deniz kabuklarından yapıyorlardı. Ki bu durumda istiridye kabuğunda bir düzine çengel takılabilirken bunda tek bir çengel takılabiliyordu. Yapılan radyokarbon tarihlemelerine göre Henderson'ın birkaç düzinelik nüfusu Mangareva ve Pitcairn ile bağlantısı koptuktan sonra birkaç nesil boyunca muhtemelen bir yüzyıl veya daha fazla bir zaman bu şartlarda yaşayabildi. Ne var ki Henderson'ın Avrupalılar tarafından keşfedildiği M.S. 1606'da civardan geçen bir İspanyol gemisi adada artık kimsenin yaşamadığını gördü. Pitcairn'in nüfusu muhtemelen Bounty isyancılarının adaya gelip kimseyi bulamadığı 1790 yılından çok önceleri yok olmuştu. Henderson'ın dış dünya ile bağlantısı neden birdenbire kopmuştu? Bu sonuç Mangareva ve Pitcairn'deki korkunç çevre değişikliklerinin bir sonucuydu. Polinezya'nın her köşesinde insanların olmadığı milyonlarca yıl boyunca ortaya çıkan adalar, insanların buralara yerleşmesiyle beraber doğanın tahrip edilmesine, bitki ve hayvan türlerinin soylarının tükenmesine neden olmuştu. Özellikle Mangareva bir önceki bölümde Paskalya Adası'nın orman tahribatında etkili olmuş olan sebeplerle karşı karşıyaydı. Yüksek rakım, az yağmur alması ve benzerleri. Mangareva'nın tepelik iç bölgelerinin büyük bir kısmında ada halkı tarım alanı açmak için ağaçları kesmişti. Sonuç olarak yağmur tepedeki toprakları dik yamaçlara taşımış ve orman ağaçsız büyük ovalara dönüşmüş, ortada kala kala sadece eğrelti otları kalmıştı. Tepelerde meydana gelen erozyon aynı zamanda Mangareva'nın tarım ürünlerini ve ağaçlardan elde edilen ürünleri de yok etmişti. Ormanların ortadan kalkması dolaylı yoldan balıkçılığı da etkilemişti. Çünkü artık kano yapacak büyük ağaç kalmamıştı. Avrupalılar Mangareva'yı 1797'de keşfettiğinde adadaki insanların kanoları yoktu. Ortada sadece sallar kalmıştı. Çok fazla nüfusa karşılık ortada çok az sayıda yiyecek olunca Mangareva toplumu bir iç savaş ve kronik açlığın içine çekildi. Bu durumun sonuçları adadaki halk tarafından hala detaylarıyla hatırlanıyor. Protein için insanlar yamyamlığa başlamışlardı. Sadece yeni ölen insanlar yenmiyor, mezarlardaki cesetler de kazılıp çıkarılıyordu. Hiç bitmeyen savaşlar geride kalan son tarım alanlarının üzerinde yapılıyor, kazanan taraf kaybedenlerin topraklarını kendi aralarında paylaşıyordu. Kabile reisliğinin nesilden nesile geçtiği düzenli bir siyasi sistem yerine savaşçılar liderliği üstlenir oldu. Sadece 8 kilometre uzunluğundaki adanın kontrolünü ele geçirmek için Mangareva'nın doğu ve batısındaki küçücük askeri diktatörlüklerin birbirleriyle sürekli savaşmaları trajikten öte komikti. Tüm bu siyasi kaos okyanusta tek başına kano yolculuğu yapmak için gerekli olan insan gücü ve gerekli teçhizatı bir araya getirmeyi olanaksız kılıyordu. Bu şartlar altında kano yapacak ağaçları bile olsa bir ay boyunca okyanusa çıkıp insanların bahçelerini savunmasız bırakmaları olmayacak bir şeydi. Mangareva'nın çökmesiyle birlikte tüm Mangareva'yı Markiz Adaları, Sosyete Adaları, Tuamotu Adaları, Pitcairn ve Henderson'a bağlayan Doğu Polinezya Ticaret Ağı, Weiss'ların bazalt keserler üzerinde yaptığı çalışmalarda belgelendiği gibi dağılmıştı. Pitcairn'deki çevresel değişiklikler hakkında elimizde çok az bilgi mevcut olmasına rağmen, Weissler tarafından yapılan kısıtlı arkeolojik kazılar, bu adada büyük çapta orman tahribatı ve toprak erozyonu olduğunu ortaya çıkarmıştır. Henderson'ın çevresel tahribatı da insan taşıma kapasitesini azaltmıştı. 9 kara kuşundan 5'inin tüm büyük güvercin çeşitleri ve 6 deniz kuş türünün soyu tükenmişti. Bunun sebebi büyük ihtimalle kuşların ada halkı tarafından yiyecek olarak görülüp öldürülmesi. Kuşların yuva yaptığı ağaçların tarım alanları ortaya çıkarmak amacıyla kesilmesi ve Polinezyalıların kanolarında adaya gelen farelerin yaptığı tahribatlardır. Bugün bu fareler hala geri kalan deniz kuşlarının yavrularını avlamaya devam etmektedir. Arkeolojik kanıtların gösterdiğine göre ada halkı ana besin kaynakları olan bu kuşların soyları tükendikten sonra tarıma yönelmiş. Henderson'ın kuzeydoğusundaki kıyılarının arkeolojik katmanlarındaki yenebilir deniz kabuklarının yok oluşu da bu kabukluların çok fazla tüketildiğini göstermektedir. Bu nedenle sosyal ve siyasi kaos ile birlikte kanolar için gereken kerestelerin ortadan yok olmasına sebep olan çevre hasarı adalar arası Polinezya iç ticaretinin sonunu getirmiştir. Artık alet yapmak için Pitcairn, Marquis ve Societe yüksek kaliteli ham maddelerinden mahrum kalan Mangarevallar için ticaretin sona ermesi var olan sorunlarını daha da arttırmış olmalı. Pitcairn ve Henderson sakinleri için sonuçlar daha da korkutucuydu. Sonunda bu adalarda yaşayan kimse kalmadı. Pitcairn ve Henderson nüfuslarının ortadan yok olması, Mangareva ile kurmuş olduğu ticaret bağlantısının kesilmesi sonucunda olmuş olmalı. Henderson'da her zaman zor olan hayat, ithal edilen volkanik taşların yok olmasıyla muhtemelen daha da zor bir hale gelmişti. Acaba herkes meydana gelen büyük bir felakette aynı anda mı ölmüştü, yoksa herkes öldükten sonra yıllarca adada tek başına yaşamış olan biri var mıydı? İnanılmaz gibi görünen bu olay Los Angeles açıklarındaki San Nicolas adasındaki kızılderili halkın başına gelmişti. Halktan geriye yalnızca bir kadın kalmış, kadıncağız 18 yıl adada tek başına yaşamıştı. Henderson adasında kalan son halk zamanının çoğunu belki bir kano gelir umuduyla kıyıda geçirmiş ve bu bekleyiş nesilden nesile devam etmiş ve bu kanonun nasıl bir şey olduğu unutulana dek sürmüş olabilirdi. Pitcairn ve Henderson'da insan hayatının nasıl söndüğüne dair detaylar bilinmezken ben bu gizemli dramı düşünmeden edemiyorum. Diğer adalarda olanlardan yola çıkarak kafamda bu sona dair alternatif sonlar canlanıyor. İnsanlar göç etme imkanı kalmayıp bir yere kısılıp kaldığında düşmanlar aralarında çıkan sorunları birbirlerinden ayrılıp halletme yoluna gidemiyorlar. Bu gerilimler Pitcairn'deki bounty kaçkınlarının neredeyse hepsinin ölümüne neden olan toplu katliamlara kadar varabiliyor. Aynı zamanda Mangareva ve Paskalya'da olduğu gibi kıtlık ve yamyamlık da cinayetlere sebep olabiliyor. San Diego, Kaliforniya'da Cennetin Kapısı tarikatının 39 üyesine olduğu gibi insanoğlu çaresiz kaldığı durumlarda toplu intihara kalkışabiliyor. Çaresizliğin insanların delirmesine neden olduğu bilinen bir durum. Gemileri 1898-1899 yıllarında buzların arasına sıkışan Belçikalı Güney Kutbu keşif heyetinin bazı üyelerinin bu sonla karşılaştığı biliniyor. Diğer yandan 2. Dünya Savaşı esnasında Wake Adası'nda garnizon kuran Japon askerleri kuraklık, tayfun, tsunami gibi çevre felaketleriyle durumları iyice kötüye gittikten sonra açlıktan ölmüşler. Aklımda bu kadar korkunç olmayan senaryolar da var. Tamamen izole şekilde yaşamış birkaç nesilden sonra Pitcairn veya Henderson'da 100 veya birkaç düzine insandan oluşan mikro toplum içerisinde herkes herkesle akraba olduğu için kimse kimseyle evlenemez hale gelmiş. Böyle bir durumla karşılaşan Kaliforniya Yahi Kızılderileri gibi bu ada halkı da birlikte yaşlanıp çoluk çocuk sahibi olmadan ölmüş olabilir. Pitcairn ve Henderson'ın sonunun nasıl geldiğini hiçbir zaman öğrenemeyebiliriz. Bu sonun detaylarını göz ardı edersek olanlar aslında son derece açık. Mangareva, Pitcairn ve Henderson halkları çevrelerine zarar vermiş, hayatlarını idame ettirmek için gereken kaynakları tüketmişler. Mangareva adasındaki halk yaşadıkları korkunç koşullar ve gittikçe düşen yaşam standartlarına rağmen sayıları fazla olduğu için hayatta kalmayı başarmışlar. Pitcairn ve Henderson sakinleri en baştan itibaren, hatta çevre tahribatının oluşmasından önce ana kara sayılan Mangareva'dan gelen tarım ürünleri, teknoloji, taş, istiridye kabuğu ve insanlara tamamen bağımlı olarak yaşadılar. Mangareva'nın zayıflaması ve artık ihracat yapamaz hale gelmesiyle Pitcairn ve Henderson halkları kendi kendilerine yetmek için ne kadar çaba sarf ederlerse etsinler hayatta kalamamışlar. Eğer bu adaların durumu günümüz toplumlarından zaman ve mekan açısından çok uzak diyorsanız, küreselleşme ve günümüz toplumlarının ekonomik açıdan gittikçe artan birbirine bağımlılığın getirdiği riskleri bir düşünün. Ekonomik açıdan önemli fakat ekolojik anlamda kırılgan alanlar, Mangareva, Pitcairn ve Henderson örneğinde olduğu gibi hepimizi etkilemeye başladı bile. 15. ayrımın sonu. Sayfa 161.